Ayrım 17, sayfa 217. Üçü de terasta sabırsızlıkla beklemeye başladılar. İkizler güvercini kim önce görecek diye yarışıyordu. Aynı anda gördüler ve heyecanla bağırdılar. Kuşun kanat uçları kemik beyazıydı. Güneş ışığında parlıyorlardı. Nehirden gelirken de tepelerinden geçerken de çok yüksekten uçmuştu. Pördiler 60 metreye kadar çok başarılı atışlar yapacak şekilde donatılmıştı. Ama bu güvercin en az 75-80 metre yüksekten geçmişti. ''Neden ateş etmediniz?'' diye sordu Safran buyurgan bir ifadeyle. ''Menzil dışındaydı.'' dedi Penrod. ''Eğer kuşu yaralarsan ve yuvasına öyle dönerse dervişler niyetimizi anlayabilirler. Posta güvercini göndermekten vazgeçerler. Kesin olarak öldürmemiz gerekiyor.''
''Babam olsa kolayca öldürürdü.''
''Bakın yine geliyor.'' Amber kardeşinin yüzbaşıya eziyet etmesini önlemeye çalışıyordu. Güvercin Omdurman'daki binaların üstünden dönmüş ve irtifa kaybetmiş olarak nehrin üstünden geliyordu yine. ''Bu kadarı yeterli.'' diye mırıldandı Penrod ve silahı kaldırdı. Gayet sakindi. Sol kolu hemen hemen namluya yapışık şekilde dümdüz uzanmış, sağ yanağı da dipçiye dayanmıştı. Kuşu takip ederek yavaşça tüfeği döndürdü. Son anda tam işaret parmağı tetikte gerilmişken tüfeği biraz daha ileri uzattı. Tüfek ateş aldı ve namlu geri tepti. Yavaşça tekrar kurdu. Elleri, omzu ve başı yine önceki pozisyona gelmişti. Tüfek bir kez daha patladı ve sağdaki namludan barut dumanı yükseldi. ''Iska!'' diye bağırdı Safran. Kuş yüksekte olduğu için atış sesiyle saçmaların ona ulaşması arasında makul bir süre geçmişti. Sonra güvercin sarsıldı ve havada sendeledi. Bacakları aşağı sarkmıştı. ''İsabet!'' diye bağırdı Amber. Sonra ikinci atışın etkisi görüldü ve yaralı kuşun tüylerine saçmaların çarpışını izlediler. Bir saçma çenesinin altından girdi ve kurşun beynini parçaladı. ''Öldü!'' diye tiz bir feryat kopardı Amber. ''Havada taş gibi ölü. Babam bile bundan iyisini yapamazdı.'' Güvercinin kanatları kapanmış ve dimdik düşmeye başlamıştı. Fakat uçuşunun verdiği ivme ile suya doğru yönelmişti. ''Nehre düşecek!'' diye bağırdı Penrod ve tüfeği Amber'e fırlattı. Kız şaşırsa da tüfeği yere düşmeden yakalamayı başardı. Penrod çimenlerden nehir kıyısına doğru koşmaya başlamıştı. Amber de koca tüfeği zar zor taşıyarak peşinden koştu. Bir an için ölü kuş sert toprağa düşecekmiş gibi göründü, fakat sonra rüzgar işe karıştı. Penrod çamurlu kıyı şeridinin ucuna kadar gelip aşağıdaki su yüzeyine baktı ve dehşet içinde güvercinin 30 metre kadar ötede suya düşüşünü izledi. Bedeni halka halka yayılan dalgaların ortasında yüzüyor ve mavi göğüs tüyleri görünüyordu. ''Timsah!'' diye bağırdı arkasından Amber. Penrod güvercinin düştüğü yerden 100 metre kadar uzakta canavarın suyu iten kafasını gördü. Hayvanın derisi yaşlı bir zeytin ağacının kabuğu gibi yamru yumru çıkıntılarla doluydu. ''Hem de kocaman!'' diye yine bağırdı Amber. ''Güvercinin peşinde!'' Bu kez bağıran Safran'dı. Penrod hiç duraklamadı, çizmelerini çıkarıp kenara koydu ve bir yandan gömleğinin düğmelerini çözerek suya doğru koşmaya başladı. Pantolonunu da atmış ve koyu kırmızı şık ipek iç çamaşırlarıyla kalmıştı. Koşarak beline kadar yeşil suya girdi, sonra ellerini birleştirip dibe daldı. Kafası tekrar suda belirdiği an güçlü bir darbeyle sarsıldı. Timsah suları karıştırmış, koca kuyruğunu iki yana sallayarak Penrod'a doğru yaklaşıyordu. ''Geri dönün!'' diye feryat etti Amber. ''Bırakın o aptal yaşlı kuşu!'' Penrod her iki bacağını da kullanarak çılgınca yüzüyordu. Ancak timsah daha hızlıydı, burası onun ortamıydı ve Penrod'un üç misli hızla gidebiliyordu. Penrod güvercinin cesedine ulaştı ve kafasını dişlerinin arasına aldıktan sonra döndü ve kıyıya doğru yüzmeye başladı. ''Daha çabuk!'' Amber var gücüyle bağırıyordu. ''Sizi yakalayacak, çabuk lütfen, lütfen!'' Koca sürüngen şimdi tüm dikkatini adama vermişti. Dalmak yerine yüzeyden gidiyor ve arkasındaki suları fokurdatarak koca kuyruğunu sallıyordu. O kadar yakındı ki gözlerinin sarı mat mermerler gibi parladığı görülebiliyordu. Pullu dudaklarının arasından korkunç dişleri fırlamıştı. Çenelerini açıp kapatıyordu. Penrod'un çıplak bacaklarını gözüne kestirmişti. ''Sizi yakalayacak!'' Amber korkudan delirmişti. Tüfeği doldurmamıştı ama hemen kalçasına asılı çantadan iki fişek aldı ve birini yerine yerleştirdi. Fakat ötekini çamura düşürdü. Ne onu alacak ne de başka bir tane arayacak vakti vardı. O yüzden namluyu kapadı. Suya koştu, su önce dizlerine sonra kalçalarına ve nihayet kaburgalarının altına kadar gelmeye başladı. Penrod tam önündeydi, arkasından köpükler bırakarak çılgınca yüzüyordu. Amber soğuk bir dehşetle canavarın ikisinin arasındaki boşluğu dolduruşunu izledi. Hayvan aniden suda yükseldi ve çenesini açtı. Ağız iç astarı ve gırtlağı çok güzel bir tereyağı sarısıydı. O kadar yakındı ki Amber gırtlağının gerisindeki derinin oynayışını ve ciğerlerine su gitmemesi için girişi kapatışını görebiliyordu. Dişleri keskin ve korkunçtu. Ağzından gelen iğrenç kokuyu duyabiliyordu. Timsah Penrod'un bacaklarına doğru bir hamle yaptı. Amber tüfeği kaldırdı ve mekanizmayı kurdu. Başka zaman olsa bunu yapmak için iki elini kullanması gerekirdi. Ama şu an her şeyi yapabilirdi. Dipçik ona göre fazla uzun olduğundan çenesinin altına değil kolunun altına kıstırdı. Nişan aldı ve babasının öğrettiği gibi gözlerini açık tutarak arka tetiği çekti. Öndekini çekse tetik boş namluyu ateşleyecekti. Babası ona iyi öğretmişti bu işi. Tüfek sarsıldı, patladı ve saçmalar Penrod'un başının birkaç santim ötesinden geçip gitti. Patlama yüzünden duymaz olmuştu. Amber ve tüfek ise geri tepmeyle uçmuşlar, Amber nehir sularının girdabında gözden kaybolmuştu. Tüm saçmalar timsahın gırtlağına saplanmıştı. Koca çeneler çelik kapılar gibi gümbürtüyle kapandı ve hayvanın bedeni ıstırapla yay gibi gerildi. Koca siyah burnu neredeyse kuyruğuna değecekti. Yarısı suyun üstünde bir ters takla attı ve yeşil sulara kapılıp gözden yitti. Penrod dibe dalmış Amber'i arıyordu. Atışın etkisiyle kulakları acı içinde çınlıyor ve hala dişleriyle tuttuğu ıslak güvercini de iki yana savurarak kulaklarını rahatlatmaya çalışıyordu. Amber'in altın rengi saçları güzel bir su bitkisi gibi salınıyordu yüzeyde. Penrod bir tutam saçı kavradı ve kızı dışarı çekti. Kız tükürüyor ve tıkanıyordu ama babasının Purdy tüfeğini sımsıkı tutuyordu hala. Penrod onu birbirine dolanmış ıslak etekler, saçlar ve tepinen kol ve bacaklar yığını halinde kolunun altında taşıyarak kıyıya yürüdü. ''Beni yere indirin!'' diye soludu Amber. ''Lütfen beni yere indirin!'' Penrod kızı ayaklarının üstüne yere bıraktı. ''Hepsini çıkar!'' dedi. ''Sakın su yutma hiç!'' Kendisi de kürek kemiklerinin ortasına vuruyordu. Kentin kanalizasyonu nehre karışıyordu. Bu küçüğü koleradan yitirmek istemezdi. David ve saray personelinin çoğu olanları terastan görmüş ve kıyıya koşmaya başlamışlardı. Onlar gelmeden Penrod kızın önünde çömeldi. ''İyi misin artık?'' ''Evet ben iyiyim'' dedi nefes nefese. ''Ama babamın tüfeği ıslak.'' ''Sen ne kadar cesur ve muhteşem bir kızsın.'' Penrod onu göğsüne bastırdı. ''Senin de her göreve giderim.'' Babası koşarak gelirken Penrod da kalkmıştı ama bir kolu hala Amber'ın omuzundaydı. ''Bu durum için beni affedin efendim ama bu genç hanıma hayatımı borçluyum.'' ''Gayet doğru ve uygundur yüzbaşı. Ben de onu öpeceğim şimdi.'' Daha o öpemeden Nazira ve Rebecca yetiştiler. ''O pis nehir.'' Rebecca Penrod'la göz göze gelmekten kaçınmış ve Amber'i çekip onun yanından uzaklaştırmıştı. ''Nazira, hemen ona lizol banyosu yaptıralım.'' İkisi Amber'ı götürdüler. Banyoda Rebecca ile Nazira çamurlu giysilerini soyar ve safran porselen küvete bir kova daha sıcak su boşaltırken Amber kabına sığamıyordu. ''Duydun mu ne dedi Becky? Benimle her göreve gidermiş.'' Rebecca cevap vermekten özenle kaçındı ve küvetin yanına gidip yeterli ölçüde lizol kattı buharları tüten suya. Safran o kadar sıkı ağzı değildi. ''Sanırım sen şimdi bu yüzden onun sevgilin olduğunu sanıyorsun.'' diye takıldı. ''Bir gün bayıla bayıla olacak, bekle ve gör.'' Amber ellerini çıplak kalçalarına dayamış ikizine meydan okuyordu. ''Aptallaşma Midget'' diye payladı Rebecca. ''Yüzbaşı Ballantyne baban olacak yaşta. Şimdi gel de bir an evvel şu banyoya gir.'' Nazira Amber'in küvete tırmanışını izlerken ani bir acı hissetti. Çocuğun bedeninde değişiklikler olmaya başlamıştı. Yakında kadınsı girinti ve çıkıntıları da olacaktı dümdüz vücutlarında. ''Bütün bebeklerimi yitiriyorum.'' diye dövündü içinden. Pantolonunu giydikten sonra Penrod güvercini inceleme fırsatı bulmuştu nihayet. Vücut tüyleri bronz, kanat uçları beyaz, büyük bir kuştu ve muhtemelen dişiydi. Çünkü onlar yuvalarına daha düşkün olurlardı. Taşıdığı mesaj katlanmış ve rulo yapılarak küçük parmağının eklemi boyunca bir çıra parçasına sıkıca sarılmıştı. Kurşun bacağına ince ipek iple bağlıydı. Çakısıyla ipi kesti ve kuşu mutfağa götürmek üzere yanına aldı. Kağıt rulosunu mendiliyle elinden geldiğince kurulayıp çizmelerini çektikten sonra David'i suya batmış tüfeğiyle uğraşırken bırakıp sarayın batı kanadındaki karargahında bulunan General Gordon'u bulmak üzere yola çıktı. Anladığım kadarıyla atışın başarılı oldu. Kıyıda büyük bir tantana yaşanıyordu diye karşıladı General Penrod'u. Kuşu vurmayı başardım efendim ve gerçekten de posta güverciniymiş.
Mesajı alabildin mi? Diye atıldı Gordon hevesle.
Aldım ama nehirde ıslandı. Açmaya cesaret edemedim. Çünkü pirinçten yapılan kağıt ufalanmış olabilir.
Hadi bir bakalım şuna. Koy şuraya.
Penrod itaatkar bir tavırla mendilini generalin masasına koydu ve dikkatle açtı. İkisi birden minik kağıt rulosuna baktılar.
Hala sağlammış gibi görünüyor diye mırıldandı Gordon. Senin ödülün, sen aç.
Dikkatli Penrod çakısının ucuyla ipek bağı kesti. Kağıt o kadar inceydi ki açmaya çalışırken kat yerlerinden yırtılıyordu. Fakat mesajın olduğu iç yüzü neredeyse kuru kalmıştı, kat kat sarılı olduğu için. Mürekkep akmış ve kelimelerin bazı yerleri anlaşılmaz bir hal almıştı.
Bir kitap lazım dedi Penrod, tamamen kuruyana kadar arasına koymak için.
Gordon deri ciltli İncil'ini uzattı.
Emin misiniz efendim?
Hayırlı bir iş için hayırlı bir kitap dedi Gordon.
Penrod İncil'i açtı ve nemli kağıdı büyük bir özenle iki yaprağın arasına yerleştirdi. Sonra kapatıp elinin ayasıyla kapağına bastırdı. Gordon sabırsızlanıyordu. Bir süre Türk sigarasından nefesler çekerek odasını arşınladıktan sonra
''Lanet şey artık yeterince kurumuştur.'' diye patladı.
Penrod İncil'i özenle açtı. Pirinç kağıt basınçla düzleşmişti ve daha fazla mürekkep de akmamıştı. Gordon Penrod'a bir büyüteç uzattı.
''Muhtemelen gözlerin de Arapçan da benimkinden iyidir.''
Penrod İncil'i açıp pencerenin önüne gitti. Orası daha aydınlıktı. Bir süre mesajı inceledi ve sonra yüksek sesle okumaya başladı.
''Ben Abdullah Said, Fahlın oğlu, Baggara emiri, gözümün nuru Yüce Mehdi'ye selam eder, Allah'ın ve öbür peygamberi Muhammed'in selameti üstüne olsun derim.''
Standart selamlama faslı diye Gordon homurdandı. Penrod devam etti.
''Yüce Mehdi'nin buyurduğu gibi Nil kıyısında Abu Hamed'de mevki aldım ve gözcülerim kuzeyden gelen tüm yolları izliyor. Frank istimbotları Korti'de şelaleyi geçiyor bugün.''
Gordon avucunun içini masaya indirdi. ''Tanrı'ya şükür, 6 haftadır aldığım ilk önemli istihbarat bu. Eğer Volsley'in istimbotları Korti'ye ulaşmışsa, Ramazan bitmeden Abu Hamed'e gelecekler demektir.''
''Efendim?''
Penrod da bu görüşe katılıyordu ama emin değildi.
''Devam et oğlum, devam et.''
''Burası biraz karışık, mürekkep çok kötü akmış. Sanırım Franklerin deve birlikleri hala Gaktul kuyularında kamp yapıyor. 28 gündür oradalar.'' yazıyor.
28 gün mü? Ne halt ettiğini sanıyor bu Stewart diye kükredi Gordon. Birazcık cesareti ve inisiyatifi olsa yarar geçerdi. 10 günde bize ulaşabilirdi.
Penrod bu Çinli Gordon'un tarzı yarıp geçmek ve büyük jestler yapmak diye düşündü. Ama düşüncelerini belli etmedi. Stewart da ya zafer ya ölüm diye düşünen bir adamdır ama kente son kez yüklenmeden önce tüm güçlerini bir araya getirmek zorunda. Gordon yine yerinden fırlayıp cam kenarına gitti ve biten sigarasının izmaritini açık camdan dışarı fırlattı.
Stewart'ın 1. sınıf İngiliz askerlerinden 2000 tanesiyle ben kenti çöller dolana dek elimde tutabilirdim. Ama o hala Gakdul'da çelik çomak oynamakla meşgul.
Topukların üstüne döndü ve Penrod'a baktı.
Devam et Ballantyne, başka ne var?
Çok bir şey yok efendim. Tekrar pıyırım pıyırım kağıt parçasına eğildi. Yüce Mehdi aşkına ve Allah'ın inayetiyle kafirlerle Abu Hamed'de karşılaşacağız ve onları yok edeceğiz. Penrod başını kaldırıp baktı.
Hepsi bu. Said'in kağıdı bu kadarına izin vermiş belli ki.
Bizi rahatlatacak çok az şey var dedi Gordon ve Nil alçalıyor. Ryder Courtney'in hızlı develeriyle Yakup ve ben 3 günde Gakdul kuyularına ulaşabiliriz dedi Penrod. Stewart da sizin mesajınızı götürebilirim.
Elimden o kadar kolay kurtulamazsın Ballantyne.
Gordon havlar gibi kısa alaycı bir kahkaha attı. Henüz değil, güvercinleri yakalayarak kurtarma birliklerinin ilerleyişini izlemeye devam edeceğiz.
Dervişler 1-2 kuşun kayboluşunu şahinlerden bilebilirler diye itiraz etti Penrod. Ama gelen her kuşu yakalayarak onları ürkütmemeliyiz.
Evet sen de haklısın ama haber almam gerek. Gelen her 4. kuşu vurmanı istiyorum.
Muhammed Ahmet yani Yüce Mehdi akşam serinliğinde büyük nehrin kıyısında yürüyordu. Halifesi ve en güvendiği 5 emir de yanındaydı. Yürürken Allah'ın 99 güzel adını tekrarlıyor ve telaffuz ettiği her addan sonra yanındakiler saygıyla bir şeyler mırıldanıyordu.
Gafur, hataları affeden. Allah büyüktür.
Veli, haklının dostu.
Allah'a şükürler olsun.
Kavi, güçlü.
Gücü mübarek olsun.
Kutsal Al-Rab türbesine ulaştılar ve Mehdi dalları türbeyi örten ulu ağacın gölgesine oturdu. Savaş komutanları etrafına toplanınca her birinden kendi savaş düzenini ve elindeki birliklerin sayısını bildirmesini istedi. Birer birer önüne diz çöküp durumlarını anlattılar. Artık Mehdi Hartum duvarları önünde 70 bin adamı olduğunu ve 25 bin adamın da yaklaşan İngilizleri beklemek üzere kuzeye Ebu Hamed'de nehrin kıvrım yaptığı yere gittiğini biliyordu. Bu ansarlar en iyileriydi. Dini inançları ve düşmana karşı açılan cihada sadakatleri en ateşli olanlardı. Mehdi hiçbir kafir ordusunun onları yenemeyeceğini biliyordu. Mehdi Osman Atalan'a gülümsedi.
''Düşman hakkında ne biliyoruz anlat bana.'' diye buyurdu.
''Güçlü ve yüce efendim, Allah'ın ve öteki peygamberin sevgilisi. Biliyorsunuz her gün Abdul Al-Said, Baggara emiri Nil kıyısındaki Abu Kuleya'da bulunan kampından bir güvercin yolluyor. Kuşların bazıları yuvaya dönmüyor. Çünkü yollarına başka vahşi kuşlar ve diğer tehlikeler çıkıyor. Fakat çoğu elime geçiyor.''
Mehdi başını salladı.
''Söyle Osman Atalan, bu kuşlar düşmanla ilgili ne gibi bilgiler getiriyor?''
Said kafir istimbotlarının ki 7 taneymiş bunlar, Korti'nin aşağısındaki son şelaleyi geçtiklerini ve yolun en kötü kısmını geride bıraktıklarını rapor ediyor. Hızla ilerliyorlarmış, şelaleyi geçtikten sonra eskisinden 5 kat daha hızlanmışlar. Gemilerde adam ve büyük silahlar taşıyorlarmış.
''Allah onları elime düşürecek ve hepsi yok olacak.'' dedi Mehdi.
Allah büyüktür diye katıldı Osman Atalan'da. Diğer kafir konuda Gakdul kuyularına ulaşmış, orada durmuşlar. Nedenini bilmiyoruz. Ben develerini zor işler için yeterince besleyecek yem bulamadıklarını tahmin ediyorum. Bence Vadi Halfa'dan daha fazla malzeme gelmesini bekliyorlar.
Gakdul'da ne kadar kafir askeri var?
Kutsal kişi, Said 1000'den fazla Frank ve bir o kadar da deve sürücüsü, rehber ve hizmetkar olduğunu söylüyor.
''Bu Frankler deli mi?'' dedi Mehdi. ''Benim 100 bin ansarımı yenmeyi nasıl hayal edebiliyorlar?''
''Gakdul'da takviye birliklerinin katılmasını bekliyor olabilirler.'' dedi Osman ihtiyatla.
''O kafirler de yok olacak. Hiçbir fani Allah'ın arzusuna karşı koyamaz. Allah bütün bunları bana bildirdi.''
''Allah her şeyi görür ve bilir.''
''Biliyor musun, pek çok gece Allah bana uçan bir kartal olarak görülür.'' Bana sıradan insanların duymaması gereken pek çok ölümcül sır verir dedi Mehdi. Tatlı bir sesle ve diğerleri önünde eğildiler.
Allah'ın sözlerini ancak kutsal Mehdi duyar ve anlar diye şakadı Halife Abdullahi.
Allah bana kafirler, Frankler ve Türkler, Sudan'dan ve Allah'ın ve İslam'ın yeryüzündeki krallığından sonsuza kadar sürülmeden önce düşmanım Gordon Paşa'nın yok edilmesi gerektiğini söyledi. Allah bana Gordon Paşa'nın insan kılığına girmiş kara melek, yani şeytan olduğunu bildirdi.
Ona lanet olsun ve bir daha asla Allah'ın yüzüne bakamasın diye feryat ettiler.
Her şeyi bilen Allah, Gordon Paşa'nın başını acı ve çürük bir meyve gibi gövdesinden ayıracak ve bana getirip ayaklarımın önüne koyacak olan asil İslam savaşçısının sonsuza dek kutsanmış olacağını ve cennetinde Allah'ın sağında yer alacağını bildirdi. Bu fani dünyada da ona güç ve zenginlik bahşedilecek.
Allah merhametlidir, Allah büyüktür yine bir ağızdan tekrarlamışlardı.
Allah benimle konuştu ve bana kafirin kafasını getirecek olan hizmetkarımın adını da söyledi dedi. Mehdi vakur bir sesle ve hepsi önünde secdeye kapandılar.
Ben yapayım. Bu görev benim olursa ne bu fani dünyada ne de öteki dünyada başka bir onur istemem.
Mehdi ellerini kaldırdı ve adamlar sustu. Beja'nın Osman Atalan'ı yaklaş bana. Osman ellerinin ve dizlerinin üstünde Mehdi'nin ayaklarına kapandı.
Allah bu adamın sen olduğunu söyledi.
Emir'in yanaklarından mutluluk yaşları süzülüyordu. Başını Mehdi'nin ayaklarına eğdi ve ayaklarındaki tozları gözyaşlarıyla yıkadı. Sonra sarığını çözdü ve uzun saçlarıyla Allah'ın seçilmiş peygamberinin ayaklarını kuruladı.
Nil alçalıyor dedi Osman Atalan ve Allah ve Mehdi bize bir görev verdi.
Toplanmış savaşçılara ateşe biraz daha yaklaştılar ve alevlerin aydınlattığı yüzüne baktılar.
Bizi Allah'ın tüm savaşçılarından daha yüksek bir yere çıkaran bir görev. Bize Allah ve Mehdi uğruna can verme şansı verildi şükürler olsun.
Biz Allah'ın yüce armağanına kavuştur, bize emret Ulu Efendimiz diye bağırdı has adamları.
Osman adamlarının ateşli tepkilerini gururla inceledi. Bunlar erkek değil, erkek yiyen aslanlardı.
Kutsal görevimiz Yüce Mehdi'ye Gordon Paşa'nın kellesini getirmek. Çünkü her şeye kadir büyük Allah bu kafirin kafası bedeninden sonsuza dek ayrılınca İslam'ın tüm dünyayı fethedeceğini buyurmuş.
Al-Nur, Nil'in alçalmasını ve kıyıda kente saldırmaya hazırlanacak kadar sağlam toprak bulmayı bekleyecek miyiz diye sordu.
Geciktiğimiz her gün şeytanın kuvvetleri kuzeyden biraz daha yaklaşıyor. Adam ve silah yüklü istimbotları nehirde her gün biraz daha ilerliyor.
Evet nehir hala yüksek ama Allah yolumuzu açacaktır.
Osman ellerini çırptı. Aksak bir ihtiyar ortaya çıktı ve Osman'ın önünde diz çöktü.
Korkma Allah'ın sevgili kulu. Sana bir zarar gelmeyecek. Bu adamlara bildiklerini anlat.
Ben fil hortumu kenti Hartum'da doğdum ve tüm hayatımı orada geçirdim. Ama Yüce Mehdi kenti kuşattığından beri Allah'ın laneti yayıldı her yere. Onun bilgeliğine ve doğruluğuna karşı koymaya yeltenen kafirler ve Türkler daha önce hiç kimsenin başına gelmeyen felaketlerle karşılaştılar. Aç karınları sırtlarına yapıştı, çocuklarını kolera yuttu, çürüyen bedenlerini akbabalar didikledi. Babalar kursaklarında kendi çocuklarından parçalar bulunan kuşları sopalarla öldürüp çiğ çiğ yer oldular.
Adamın anlattıklarını dinleyen savaşçılar huzursuzlukla kıpırdıyordu. İnsan kendi çocuğunu yiyen bir kuşun etini nasıl yerdi? Açlıktan ölecek durumda olmayanlar lanetli şehirden kaçıyor ve savunma her geçen gün biraz daha zayıflıyor. Ben de kaçanlardan biriyim. Ama tıpkı sizin gibi kafirlerin Sudan'dan sonsuza dek sürülmesini ve tüm kötülüklerin başı Gordon Paşa'nın ölmesini istiyorum. Ancak o zaman Mehdi'nin rızasıyla evime dönebilirim.
Allah yolunu açık etsin diye mırıldandı kalabalık. Adam yaşlı ve zayıftı ama ruhuna hayran olmuşlardı.
Gordon Paşa için savaşan Türklerin sayısı hastalık, açlık ve kaçaklar yüzünden oldukça azaldı. Kafirler artık kenti daha fazla koruyamaz. Gordon Paşa onların yerine sizi korkutmak için saman dolu korkuluklar yerleştirdi.
Ne demekmiş o diye Hasan ben Nader atıldı. Bu doğru mu?
Evet doğru dedi Osman. Bu yürekli ihtiyarın teknesiyle limanın ağzına kadar yaklaştım. Savunma hatlarının bir yerinde taş girişten nehre açılan bir boşluk var. Kentin kanalizasyonu buradan akıyor. Gordon Paşa girişin ve duvarların iki yanına ölen ya da kaçan askerlerin yerine insana benzer kuklalar yerleştirmiş. Siperlerden sadece başları görünüyor. Belli aralıklarla birkaç yaşlı adam bunların yerini değiştiriyor ki kıyıdan bakan canlı sansın. Orada karşı koyacak kimse yok aslında. Bir hamlede girişi ele geçirebiliriz. Sonra şehir ve her şey bizim olur.
Orada büyük altın ve mücevher depoları var diye mırıldandı Al-Nur. Kadınlar da var, yüzlerce kadın. Türkler kendilerine karı, cariye ve köle yapmak için Sudan'ın ve civarın en güzel kadınlarını seçerler. Her birimize en az 12 kadın düşer.
Hasan ben Nader'in gözleri parlıyordu alevlerin ışığında.
Frenk kadınlarının da ipek gibi sarı saçları olur, tenleri yağ gibidir.
Altından ve kölelerden bahsetmeyin. Biz Allah ve Mehdi aşkına savaşırız.
Osman tamahkarlıklarından ötürü azarladı hepsini.
Onun üstüne de kendi onurumuz ve cennette bir yerimiz olsun diye savaşırız.
Şu savandan adamlara ne zaman saldıracağız?
Al-Nor heyecanla güldü. Çok uzun zamandır haremimde oturuyorum ve giderek şişmanlıyorum. Artık yeniden dövüşmenin zamanı geldi.
Şu andan itibaren 3 gece sonra ay ışığı olmayacak ve gece nehri geçeceğiz. Önce 200 adamla kıyıya çıkacağız. Fazlasına yer yok kıyıda. Gediği büyütünce önce 1000 adam daha gelecek, sonra 1000 tane daha. Şafak'la birlikte elimde Gordon Paşa'nın kellesiyle Mukran Kalesi'nin siperlerine çıkacağım ve buyruk yerine getirilmiş olacak.
Osman ayağa kalktı ve hepsini kutsayan bir hareket yaptı. Nehri geçmeden önce mutlaka kılıçlarınızı bileyin ve tüm karılarınızı gebe bırakın.